Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 4. ayrım. Torbanın içindeki kadının ufak tefek olduğu belliydi ama çürüyen bedeni daha da küçülmüş gibiydi. Saçından geri kalanlar, omzuna kadar inen boyalı sarı saçları olduğunu gösteriyordu. Yüzünde makyaj malzemelerinin tozlaşmış kalıntıları vardı. Küçülmüş bedeniyle inanılmaz bir zıtlık yaratan iri göğüslerine takıldı gözleri. Gergin derinin altında yüz yuvarlak, iri göğüsleri dipdiri gibiydi. Olması gerektiğinden farklı göründüğü için cesedin en garip uzuvları sayılırdı. Silikon dedi Sakai, bu madde bozulmuyor, hatta çıkarıp göğüslerini büyütmek isteyen herhangi bir aptal pilice tekrar satabilirsin. Geri dönüşüm programı bile başlatabiliriz. Boş yanıtlamadı. Kendisini daha çekici kılmak için bedenini böylesine değiştiren ve sonunda bir çukura gömülen kadını düşünürken içi sızladı. Acaba kendini yalnızca katiline mi beğendirebilmişti? Sakai düşüncelerini yarıda kesti. Eğer bunu bebekçi yaptıysa demek ki en azından 4 yıldır betonun içinde duruyor, değil mi? Eğer böyleyse bu süre için ceset fazla çürümüş sayılmaz. Saçlarının bir kısmı, gözleri ve bazı iç dokuları yerinde duruyor. Bunlarla çalışabiliriz. Geçen hafta Soledad Kanyonu'nda bulunan bir doğa yürüyüşçüsünün cesedini taşıdım. Dediklerine göre adam geçen yaz kaybolmuş. Geriye kemikten başka bir şey kalmamıştı. Tabii açık havada olunca hayvanları da unutmamak gerekir. Biliyorsun adamın kıçından içeri girerler. En yumuşak noktadır ve hayvanlar, biliyorum Sakai, şimdilik bununla ilgilenelim. Her neyse, betona gömülmesi cesedin çürümesini yavaşlatmış. Tabii tümüyle durdurmamış ama epey yavaşlatmış. Anlaşılan mezara hava geçirmiyormuş. Kadının ne zaman öldüğünü sizinkiler saptayabilecek mi? Herhalde bunu cesedi inceleyerek bulamayız. Kadının kimliğini ortaya çıkarırız, sizler de ne zaman kaybolduğunu araştırırsınız. Sanırım böyle yapılacak. Boş, cesedin neredeyse kurşun kalem inceliğindeki kararmış parmaklarına baktı. Parmak izi alabilecek misin? Alacağız ama parmaklarından değil. Boş yüzüne bakınca Sakai'nin sırıttığını gördü. Ne? Kadın betonda iz mi bırakmış? Sakai'nin sırıtışı bir anda uçup gitti. Boş, sürprizi berbat etmişti. Aynen öyle, bir iz bırakmış da diyebilirsin. Betonun burada kalan kısmını çıkarabilirsek, parmak izi dışında yüz kalıbını da alacağız. Betonu hazırlayan fazla su koymuş. Çok ince bir harç yapmış. Yani bize iyilik etmiş. İstediğimiz izleri alabiliriz. Boş sedyenin üzerine eğilip cesedin boynundaki düğümlü deri şeridi inceledi. İnce siyah derinin kenarında üreticinin dikiş izleri görünüyordu. Bir el çantasının sapından kesilmişti. Tıpkı ötekiler gibi. Başını biraz daha eğince ceset kokusu ağzına burnuna doldu. Boynundaki derinin çevresi ancak bir şarap şişesi sığacak kadardı. Ölümcül olacak kadar dardı. Şeridin üzerindeki düğüme dikkatle baktı. Sağ tarafa sol elle atılmıştı. Tıpkı ötekiler gibi. Church solaktı. İncelemesi gereken bir nokta daha, yani katilin imzası kalmıştı. Üzerinde giysileri yok mu? Ya ayakkabıları? Hiçbir şey yok, tıpkı ötekiler gibi. Fermuarı aç, tamamını görmek istiyorum. Sakai fermuarı torbanın alt ucuna kadar çekti. Boş, adamın bebekçinin imzasından haberi olup olmadığını bilmiyordu ama bu konuyu açmaya niyetli değildi. Cesedin tümünü inceliyormuş gibi davranıyordu ama yalnızca ayak tırnakları ile ilgileniyordu. Ayak parmakları büzüşmüş, kararmış ve kırılmıştı. El tırnakları da kırılmıştı ve birkaç parmağının tırnağı yoktu. Ama bazılarının ojesi bozulmamıştı. Pembe renkli oje zaman içinde solmuştu. Yine de sağ ayağının baş parmağında aradığı imzayı gördü. Minik, beyaz bir haç dikkatle çizilmişti. Bebekçinin imzası. Tüm cesetlerde bu işarete rastlamışlardı. Boş kalbinin gürültüyle çarptığını hissediyordu. Aracın içine bakarken klostrofobiye kapıldı. Paranoya beynini kemirmeye başlıyordu. Aklında tüm seçenekleri sıralamaya başladı. Eğer bu cesedin üzerinde bebekçinin bilinen tüm izleri bulunursa, katil Church demekti. Eğer bu kadının katili artık öbür dünyada bulunan Church ise, Hollywood karakolunun ön masasını o notu kim bırakmıştı? doğrulup ilk kez cesedin tümüne birden baktı. Çıplak, büzüşmüş, unutulmuş bir beden. Bu betonun altında bulunmayı bekleyen başka cesetler olup olmadığını merak etti. "Kapatabilirsin," dedi Sakai'ye. "Katil o değil mi?" dedi. "Yani bebekçe." Boş yanıtlamadı. Minibüsten dışarı çıkınca biraz hava almak için tulumunun fermuarını açtı. "Hey, boş!" diye seslendi Sakai aracın içinden. "Yalnızca merak ettim. Bu cesedi nasıl buldunuz? Eğer bebekçi öldüyse nerede arayacağınızı size kim söyledi?" Boş bu soruya da yanıt vermedi. Ağır adımlarla mavi brandanın örttüğü yere doğru yürüdü. Anlaşılan gruptakiler cesedi çıkardıkları beton parçasıyla ne yapacaklarına henüz karar verememişlerdi. Edgar üstünü kirletmemeye özen göstererek yanlarında duruyordu. Boş ona ve Pounce'a işaret etti. Kazılan çukurun solunda, seslerinin duyulmayacağı bir noktada konuşmaya başladılar. Dedi Pounce, "elimizde ne var?" "Church'ün işine benziyor," dedi Boş. "Lanet olsun," dedi Edgar. "Nasıl emin olabilirsin?" diye sordu Pounce. "Gördüğüm kadarıyla bebekçinin kullandığı tüm ayrıntıları içeriyor. İmzası da dahil olmak üzere. İmzasını gördüm." "İmza mı?" diye sordu Edgar. Ayak parmağındaki beyaz haç işareti. Soruşturma sırasında bunu açıklamamış ve tüm habercilerle de yayınlamamaları için anlaşma yapmıştık. "Kopya olamaz mı?" diye önerdi Edgar umutla. "Olabilir. Dava dosyasını kapatıncaya dek beyaz haçtan hiç söz edilmemişti. Ancak ondan sonra Times yazarı Bremer bu olay konusunda bir kitap yazdı ve beyaz haçtan da söz etti." "Yani elimizde bir kopyacı var," dedi Pounce. "Kadının ne zaman öldüğüne bağlı," dedi Boş. Bremer'ın kitabı, Church'ün ölümünden bir yıl sonra yayınlandı. "Eğer kadın bu tarihten sonra öldürülmüşse, bu kopyacıdan söz edebiliriz. Ama eğer bundan önce betona gömülmüşse, bilemeyeceğim." "Durum bombok," dedi Edgar. Boş bir an düşünüp tekrar konuşmaya başladı. "Bu işte birbirinden çok farklı olasılıklar var. Bir kopyacı olabilir. Ya da belki Church'ün bir ortağı vardı ve biz onu hiç görmedik. Ya da belki ben yanlış adamı vurdum. Belki bu notu yazan gerçeği söylüyor." Bu sözler sessizliğin içinde, kaldırımın üzerindeki köpek pisliği gibi durdu. Herkes bakmamaya özen göstererek çevresinden dolanıp yürüdü. "Not nerede?" diye sordu Boş sonunda. "Arabamda, getiririm. Bir ortağı vardı derken neyi kastediyorsun?" "Yani eğer bunu Church yaptıysa, notu kim yazdı? Kadını onun öldürdüğünü ve nereye gömdüğünü bilen birinin yazmış olması gerekir. Eğer durum böyleyse bu ikinci kişi kim? Ortağı mı? Yoksa Church'ün cinayetlerine ortak olan biri vardı da biz mi bilmiyorduk?" "Hillside canavarını anımsıyor musunuz?" diye sordu Edgar. Sonunda birden fazla kişi olduğu anlaşılmıştı. Genç kadınları öldürme zevkini paylaşan iki kuzendi katiller. Pounce mesleğini tehlikeye atabilecek olaydan uzaklaşmak istercesine bir adım gerileyip başını salladı. Chandler'dan ne haber diye sordu. "Diyelim ki Church'ün karısı cesetlerin nereye gömüldüğünü biliyor. Kadın bildiklerini ona anlatıyor ve Chandler da bu senaryoyu hazırlıyor. Bebekçinin notlarına benzer bir yazı hazırlıyor ve karakola bırakıyor. Senin davanı berbat edeceği kesindir." Boş bu senaryoyu aklından bir kez daha geçirdi. Önce akla yatkın göründü ama sonra çelişkilerini fark etti. Anlaşılan, yazılabilecek tüm senaryoları tüketmişlerdi. "Peki ama Church niçin bazı cesetleri gömdü, bazılarını açıkta bıraktı? O tarihte görevlilere yardım eden deli doktoru, kurbanlarını açıkta bırakmasının bir amacı olduğunu söylemişti. Katilin teşhirci olduğunu açıklamıştı. Ancak sonlara doğru, 7. kurbandan sonra bize ve gazetelere not göndermeye başlamıştı. Yani kurbanlarının bir kısmını betona gömmesi, bir kısmını da kolayca bulunacak yerlere bırakması mantıklı değil." "Doğru," dedi Pounce. "Ben bir kopyacının varlığını yeğlerim," dedi Edgar. "Ama niçin birini imzasına kadar taklit ettikten sonra cesedi betona gömüyor?" diye sordu Boş. Aslında bu soruyu onlara sormuyordu. Kendisinin yanıt vermesi gereken bir soruydu. Uzun süren bir dakika boyunca sessizlik içinde durdular ve hepsi de en mantıklı olasılığın bebekçinin hala yaşıyor olması olduğunu düşünmeye başladı. "Bunu her kim yaptıysa niçin not yazsın?" diye sorarken Pounce çok tedirgindi. "Niçin notu bize iletsin? Kaçıp kurtulabilirdi." "Çünkü dikkat çekmek istiyor," dedi Boş. "Tıpkı bebekçi gibi. Tıpkı bu davanın ilgi çekmesi gibi. Yine upuzun bir sessizlik oldu. Çözüm yolu kadının kimliğinin ortaya çıkmasına bağlı. Ne zamandan beri betonun içinde yattığını öğrenmeliyiz. Ancak ondan sonra elimizde neler bulunduğunu anlayacağız dedi Boş sonunda. Peki, şimdi ne yapıyoruz dedi Edgar. Ne yapacağımızı söyleyeyim diye atıldı Pounds. Bu konuda hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceğiz. Şimdilik susacağız. Elimizde ne bulunduğundan emin olmadıkça konuşmayacağız. Otopsi ve kimlik arama çalışmalarının sonucunu bekleyeceğiz. Bu kızın ne zaman öldüğünü ve ortadan kaybolduğu sırada ne yaptığını öğrenmek zorundayız. Ancak ondan sonra ne yapacağımızı söyleyebilirim. Bu arada kesinlikle konuşmayın. Eğer yanlış anlaşılırsa bölüm için hiç de iyi olmaz. Gördüğüm kadarıyla bazı medya mensupları buraya gelmiş bile. Ben onlarla ilgilenirim. Başka kimse konuşmayacak. Anlaşıldı mı? Boş ile Edgar onaylayınca Pounds ağır ağır enkazın arasından yürüyüp üniformalıların çektiği sarı bantın arkasında bekleşen habercilere yaklaştı. Boş ile Edgar birkaç dakika sessizce ardından baktılar. Umarım neler söyleyeceğini iyi biliyordur dedi Edgar. İnsana ne kadar da güven veriyor değil mi? Ya, evet. Boş çukura doğru ilerleyince Edgar onu izledi. Cesedin betona bıraktığı izler konusunda ne yapacaksınız? Taş kırıcılar çıkarılabileceğini sanmıyorlar. Dediklerine göre betonu hazırlayan kişi talimatları doğru uygulamamış. Çok fazla su ve küçük taneli kum kullanmış. Betondan çok alçıya benziyor. Tek parça halinde çıkarmaya çalıştığımız zaman kendi ağırlığıyla paramparça olabilir. Öyleyse Donovan alçı hazırlıyor. Yüzün kalıbını alacak. Çukuru kazarken sağ el izini hasar vermişiz. Donovan sol elinin izi üzerinde kauçuk silikon kullanmayı deneyecek. İzleri bozmadan kalıbını almak için en iyi yöntem buymuş. Boş, başıyla onayladı. Birkaç dakika habercilerle konuşan Pounds'u izledi ve gün boyu ilk kez gülümsemesine neden olan manzarayı fark etti. Pounds kameralara konuşuyordu ama kimse alnındaki kara lekeden ona söz etmemişti. Boş, sigarasını yakıp tekrar Edgar'a döndü. Demek eskiden depo olarak kiralanan yer burasıydı. Evet öyle, binanın sahibi biraz önce buradaydı. Arkadaki bölümün küçük depolar halinde tek tek kiralandığını söyledi. Bebekçi ya da bir başka katil, adı her ne haltsa, burada bir oda kiralayıp istediğini gizlice yapabilirdi. Tek sorun, deponun zemin betonunu kırarken çıkaracağı gürültüydü. Herhalde geceleri çalıştı. Binanın sahibi genelde insanların gece vakti buraya gelmediklerini söyledi. Kiracılarda arka sokağa açılan dış kapının anahtarı da varmış. İsteyen buraya gece gelip işini bitirebilirmiş yani. Bundan sonra gelebilecek soru öylesine açıktı ki, Boş'un sormasına fırsat vermeden Edgar yanıtladı. Bina sahibi bize kiracıların isimlerini veremiyor. En azından kesin olarak değil. Tüm belgeler yangında kül olmuş. Sigorta şirketi zarar bildirenlerle anlaşmalar yapmış. Hiç olmazsa o isimleri alabileceğiz. Ama dediğine göre isyandan sonra ortadan kaybolup sigortaya başvurmayanlar da varmış. Hepsinin adını da anımsamıyor. Üstelik içlerinden biri, bizim adamsa herhalde takma bir at kullanmıştır. Binada bir oda kiralayıp oraya mezar kazacaksam gerçek adımı vermeyeceğimden emin olabilirsin. Boş, başıyla onaylayıp saatine baktı. Biraz sonra mahkeme salonuna dönmesi gerekiyordu. Karnı acıkmıştı ama yemek yemeye vakti olmayacağını biliyordu. Kazılan yere dikkatle bakınca eski ve daha yeni betonlar arasındaki renk farkı dikkatini çekti. Eski beton neredeyse beyazdı. Kadının gömüldüğü yeni beton ise koyu griydi. Çukurun dibinde gri bir beton kütlesinin arasında duran kırmızı bir kağıt parçası gözüne takıldı. Çukura atlayıp yumuşak harcı aldı ve eski betona çarpıp kırdı. Boş bir Marlboro paketinin bir parçası kaldı elinde. Edgar takım elbisesinin cebinden bir kanıt torbası çıkardı ve Boş'un bulduğu kağıdı içine atması için torbanın ağzını açtı. Bunu cesedin yanına koymalı dedi. İyi bir kanıt olabilir. Boş çukurdan çıkıp tekrar saatine baktı. Gitme zamanı gelmişti. Kimliğini saptayınca bana haber verin dedi Edgar'a. Tulumunu bagaja atıp bir sigara yaktı. Arabasına yaslanıp Pounce'un hazırlık yapmadan düzenlediği basın toplantısını beceriyle sona erdirmesini izlemeye başladı. Kameralar ve habercilerin pahalı giysileri, çoğunun televizyon kanallarından geldiğini gösteriyordu. Times'dan Bremer, grubun biraz dışında duruyordu. Boş, uzun zamandır görmediği yazarın biraz kilo almış olduğunu ve sakal bıraktığını fark etti. Anlaşılan, Pounce'a düşünerek yanıtlaması gereken daha önemli sorularını sorabilmek için televizyoncuların işlerini bitirmesini bekliyordu. Boş, sigarasını tüttürerek 5 dakika daha bekledi. Mahkemeye geç kalabilirdi ama yine de notu görmek istiyordu. Pounce görüşmesini bitirince, arabanın yanına gelmesi için Boş'a işaret etti. Arabaya binince, Pounce bir fotokopi uzattı. Boş, uzun bir süre kağıdı inceledi. Kolayca tanınan bir el yazısıyla yazılmıştı. Kuşkulu belgeler bölümündeki analizci, yazı karakterini Philadelphia Block stili olarak tanımlamış ve sağdan sola eğimli olmasını da eğitimsiz bir elden çıkmasına bağlamıştı. Belki de solak biri sağ eliyle yazmıştı. Gazeteler der ki, dava yeni başladı. Bebekçinin işleri için karar verilecekmiş. Boş'un kurşunu gerçek ve isabetliydi. Ama bebekler işimin bitmediğini bilirmiş. Western Caddesi'nde çarpıyor yüreğim. Bing'in yerinde yatan bebeği düşündükçe. İşin kötüsü Boş'un ıskalamış olması. Yıllar geçti ama ben hala oyundan çıkmadım. Boş, yazı stilinin kopya edilebileceğini biliyordu ama şiirin ona tanıdık gelen bir havası vardı. Tıpkı ötekilere benziyordu. Ancak bir okul çocuğunun bilgisiyle bulunabilecek uyaklar ve gösterişli laflar etmeye çalışan, pek de parlak olmayan bir zeka. Aklının karıştığını, göğsünün sıkıştığını hissediyordu. Bunu yazan o diye düşündü. Kesinlikle o. 4. ayrımın sonu. Sayfa 36. Devamı 5. ayrımda.